sorularlarisale.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Profesör Doktor Alaaddin Başar.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza yine 13. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkürler, sağ olun.
Ey hapis musibetine düşen bir çareler, madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı, çalışınız. Ahiretiniz dahi ağlamasın ve hayat-ı bakiniz gülsün, tatlılaşsın. Hapisten istifade ediniz. Nasıl bazen ağır şerait altında, düşman karşısında bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir, öyle de sizin bu ağır şerait altında her bir saat ibadet zahmeti çok saatler olup o zahmetleri rahmete çevirir. Burada ağır şartlar altında nöbet tutan bir askerin vazife ve sevabıyla mesuliyeti mucip bir suç işleyerek hapse girmiş bir insanın hapishanedeki ibadetli hayatı bir tutuluyor. Bu meselenin izahını alabilir miyiz?
Geçen programda benzer bir soru gelmişti herhalde.
Evet.
Kısaca özetleyelim. Yani ağır şartlarda yapılan ibadetlerin sevabı da o nispette fazla oluyor. Bu bir kaide.
Evet.
Yani ağır şartlarda. Dolayısıyla bu ağır şartın burada niteliğine bakılmıyor. Yani diyelim sıhhatli iken yapılan ibadetle hasta iken o ızdıraplara rağmen yapılan ibadetin sevabı bir değil. Yani daha fazla sevap yazılıyor. Şimdi bu manada baktık mı, yani bu adam hapisteymiş, değilmiş, hastaymış, sıhhatliymiş, gençmiş, ihtiyarmış, buna bakılmıyor burada. Şartlar ağır mı? Sevabı da o nispetle ağır oluyor, fazla oluyor. Ama hapse giren kişinin suçu ayrı ayrı tartılıyor demiştik değil mi?
Evet.
Burada da aynı şey öyle. Üstad'a misal veriyor zaten. İşte suç zamanında nöbet tutmakla harp zamanında nöbet tutmak bir değil. Aynı şekilde hastayken ağır şartlarda hapisteyken yapılan ibadetle dışarıda serbestken yapılan ibadet de demek ki bir değil. Yani şartlar ağırlaşınca sevap artıyor.
Evet.
Üzerine bakın bir lütfu keremi. Bunun şeyle suç hapiste olmakla olmamakla alakası yok. Hapse girmenin cezası neyse onu zaten dünyada çekiyor. Eğer verilen ceza gerçek cezasına göre az ise Allah bilir ahirette ayrıca şey, noksanını çeker yani. Cenab-ı Hak lütfundan kabul eder. Onlar bizim şeyimiz değil. Cenab-ı Hak'ın lütfu neye gerekti bilemiyoruz ama bizim zahiren baktığımız olur. Zerremiz kal, hayır ve şer tartılacak. Ama bu tartıda dünyada işlenen cezalar ne nispete girer? Tam kefaret olur mu olmaz mı? O ayrı mesele. Ama bizim sorumuza taalluk eden ciheti şu. Hapse sebep olan suçların cezası ayrı tartılır. Hapiste ağır şartlarda yapılan ibadetlerin sevabı ayrı tartılır.
Evet.
Yani mesele bu tabii.
Külliyatta çok geçen bir ifade. İkinci noktada da geçiyor. Zeval elem. Zeval lezzet elem olduğu gibi zeval elem dahi lezzettir. Buyurulmaktadır. Bu genel bir kaide midir?
Şimdi bu genel kaide midir? Evet. Hem genel kaide hem değildir yani. Şimdi zevali elem lezzettir.
Evet.
Yani bu bütün insanlar ve hayvanlar için düşünürsek o zaman genel kaide oluyor yani. Evet. Bir hayvan da bir hastalıktan kurtulsa o kurtulmanın bir lezzetini tadar yani değil mi?
Evet.
Bir ferah duyar yani. İnsan da bir hastalıktan kurtulsa sıhhate kavuşsa onun efendim, lezzetini tadar. Ya bir sıkıntıdan kurtulsa, bir borcunu ödese değil mi? İşte bir hasret çektiği bir dostuna kavuşsa, bunun hep buna girer yani değil mi? Hasret elemi çekiyordu, buluşunca elem gider, yerine ne gelir? Lezzet gelir. Yani zevali lezzet, daima elem, zevali elem daima lezzettir yani.
Evet.
Diğer şıkkı neydi bunun zevali?
Lezzet.
Zevali lezzetin elem olması insanlar için geçerli, hayvanlar için fazla geçerli değil. Yani insan bir nimete kavuşur, onu kaybedince düşünür, üzülür. Bu üzülmesi nimetin durumuna göre günlerce, aylarca, yıllarca sürebilir. Ama hayvanın bir lezzeti gitti mi, o kız çok kısa bir süre elem çeker yani. Çok kısa bir süre. Sonra unutur yani, akıl olmadığı için. İyi bak şu nimet elimden gitti deyip günlerce, aylarca düşünmez yani. Öyle değil mi?
Evet.
Yani hayvan için durum farklı, insan için farklı. Yani genel kayda deyince, yani insanlar hayvanların tümünü birden dikkate alırsak, birinci cümle hepsi için geçerlidir. İkinci cümle akıl sahipleri için geçerlidir. Bütün akıl sahipleri için düşünürsek umumidir. Hayvanları katırsak umumi değildir. Yani genel değildir hayvanları katırsak. Evet.
Mesela birkaç gün sonra aç ve susuz olmak ihtimalinden bugün o niyetle mütemadiyen ekmek yese ve su içse ne derece divaneliktir? Aynen öyle de geçmiş ve gelecek elemli saatleri ki hiç ve madum ve yok olmuşlar. Şimdi düşünüp sabırsızlık göstermek ve kusurlu nefsini bırakıp Allah'tan şekva etmek gibi of of etmek divaneliktir. Eğer sağa sola yani geçmiş ve geleceklere sabır kuvvetini dağıtmazsa ve hazır saate ve güne karşı tutsa tam kafi gelir, sıkıntı ondan bile iner. Bu ifadeden iki sorumuz olacak hocam. Birincisi, insanın akıl alakadarlığıyla mazi ve müstakbelle irtibatı vardır. Bu fıtri yapı buradaki tavsiyeyle nasıl uygun düşebilir? Bir Müslümanın mazi ve müstakbeli düşünmesi nasıl olmalıdır?
Şimdi önce sual bu ders zannediyorum hapiste veriliyor değil mi?
Evet.
Yani aynı konu hasta için de geçerlidir. Hastalar için de geçerlidir. Orada da kullanıyor değil mi? Aynı. Geçmiş elemleri düşünüp of çekmek yerine ona bakıp işte şu kadar zamandır bu hastalığı çekiyorum. Elhamdülillah ki geçti o günler. O zaman zevali elem ne öyle? Lezzet oluyor. Oradan taze bir kuvvet alıyor. Şu kadar zaman dayandım ben bu hastalığa. İnşallah bugün de sabır kuvvetimle bugün de inşallah şey yapacağım yine. Sabırla geçireceğim, sabırsızlık göstermeyeceğim, şekva yoluna girmeyeceğim der. Hasta için böyle. Zaten istikbaldeki hastalık ne kadar süreceği belli değil. Onu düşünmeye gerek yok. O zaman sağa sola dağıtmadı mı diyorsa sabır kuvveti hazır güne kafi gelir. Şimdi bu ders hapislere veriliyor. Bir mahpus da ben şu kadar zamandır yatıyorum. Değil mi? Ondan kuvvet alacak yani. Sabır kuvvetini sağa sola o da dağıtmayacak. Bugün de yatıyorum. Yarın belki af çıkar belli olmaz. Hani. Ve şu kadar yatacaksan bile yani af söz konusu olmasa bile yine maziden aldığı kuvvetle hazır gündeki musibete, yani hapis musibetine sabır kafi gelebilir. Ama sağa sola dağıtırsa sabırsızlık gösterir. Şimdi buradaki esas mesele bu yani. Şimdi akıl alakadarıyla mazi müstakbeli alakadar olmak ayrı bir konu. Yani burayla ilgisi var ama yani o daha şumullü yani. İnsan akıllı maziyi düşünür. Mazi derken işte dünyanın yaratılışından bu tarafa kadar hepsini düşünebiliyor insan değil mi?
Evet.
İlmi nispetinde düşünebiliyor. Çocukluğunu düşünebiliyor. Anne rahmindeki devrini düşünebiliyor. Bütün bunları düşünebiliyor insan. Bir de istikbal de düşünebiliyor. Maziden aldığı derslerle, kuvvetlerle istikbal hakkında bir şeyler yapıyor değil mi? Mesela bugün bir problem çözüyorsak, bir matematik işlemi yapıyorsak, İlkokulda ezberlediğimiz çarpım tablosuna borçluyuz bunu değil mi? Onu kullanıyoruz yani. Demek ki maziyle alakamız var yani. Yani hayvan ise diyoruz zaten maziyle hiç alakası yok. Bir gün öncesini bilmez, bir gün sonrasını da bilmez. İnsan niye maziyi müstakbeli biliyor? İşte maziden ders alıp, ibret alıp, ilim tahsil edip ne yapıyorsa oradan aldığı kuvvetle, ilimle, ameli salihle istikbale kendini hazırlamak. Burada asıl istikbal ahirettir yani. Çünkü 80 yaşına girmiş bir ihtiyar düşünün. Onun için de 80 sene mazidir. İstikbal ne zaman? İstikbal ebediyettir yani. Kabir ve ötesidir yani. Onun için bir mümin maziden güç alacak. Amelinden, efendim söyleyeyim, şu kadar zamanda namaz kılıyorum. 80 sene kılıyorum dedim mi artık? Bir gün, bir sene namaz kılmak ona bir şey gelmez. Değil mi? Oradan aldığı kuvvetle. Veya bugünkü 5 vakit namazı kılmak ona çok az bir külfet getirir. Ama şu kadar namaz kılıyorum deyip onu bir külfet olarak düşündüm, o zaman şey yapamaz. Hazır güne sabrı kâfi gelmeyebilir. Şu kadar zaman nereden kılacağım, şu kadar da istikbalde kılacağım, epey bir namaz ediyor. Sağa sola dağıtınca o günkü namaz ağır geliyor ona ve terk ediyor. Üstad bunları, bu konulara misal veriyor bunu. Yani insan akıl alakadarıyla, mazi müstakbeli alakadar olması temel bir konu ama buradaki mevzu sabır. Sabırda yani mazi alakadar olma derken zaten hapis yatıyor adam. Şu kadar zamandır yatıyorum diye niye düşünsün yani? Bu düşünmenin ona faydası yok. Değil mi?
Evet.
Mazi düşünmenin bize faydası var ama o hapse bir faydası yok o anda. Mazideki geçmiş zamanı zaten geçmiş deyip oradan kuvvet alıp şükredip şu kadar zaman çok şükür geçti sıhhatle. İnşallah şu kadar zamanda geçireceğim diye. Burada o manada veriliyor misal yani.
Sorunun ikinci şıkkına da kısmen değindiğiniz hocam. Sabır kuvvetinin kullanımıyla ilgili tavsiyenin tatbiki çok zor ve müşkül görünüyor. Bu hususta bir tavsiyeniz var mıdır?
İşte tavsiye şu yani ben de çok sabırlı birisi olmadığım için çok tavsiye vermem başkasına. Şimdi sabırla öğrenir diyorlar yani. Sabır nasıl öğrenir? Sabrede de öğrenir. Bu şeye benziyor mesela bir insan yarım saat yol yürürse yoruluyor. Hatta 15 dakika yol yürürse yoruluyor. Değil mi? 15 dakika. Ama her gün yarım saat veya bir saat adam adet etmiş, her sabah kalkıyor yarım saat yürüyor. Artık onun için adet oluyor o. Bu adam 45 dakikayla da yorulmuyor. Değil mi? Yani adeleler hamlamak deriz biz. İlk zaman hamlar yani çok zaman atıl kaldığı için birdenbire yürümek ya bir iş görmek adeleyi yorabiliyor ve insan çabuk yorulabiliyor. Ama aynı işi sürekli yapınca bu sefer ona adet oluyor bu iş. Aynı yorgunluğu çekmiyor bu defa. Öyle değil mi?
Evet.
İşte aynı bu adelelerimiz için geçerli olan kanun sabrımız için de geçerli. İnsan sabrede de sabır öğreniyor yani. Sabır kuvvet veriyor ona. Yeni musibetlere, yeni problemlere daha rahat karşı koyabiliyor. Ama sabretmedi mi o zaman o kuvvet güç kazanmıyor. Sabır kuvveti zayıf kalıyor. Daima zayıf kalıyor artık yani. Sabırla öğreniliyor yani. Ve kuvvet buluyor.
Bir dakika intikam lezzetiyle bir katl, milyonlar dakika hem kalbi sıkıntı hem hapis azabını çektirir. Ve maktulün akrabası dahi intikam endişesiyle ve karşısında düşmanını düşünmesiyle hayatının lezzetini ve ömrünün zevkini kaçırır. Bunun tek bir çaresi var, o da Kur'an'ın emrettiği ve hak ve hakikat ve maslahat ve insaniyet ve İslamiyet iktiza ve teşvik ettikleri olan barışmak ve müsalaha etmektir.
Tabii.
Barış ve müsalahayla hem dünya hem de ahiret azabından kurtulmak nasıl oluyor? Kur'an'ın ve İslamiyet'in iktiza ettiği barış ve müsalahayı nasıl anlamalıyız?
Şimdi çok madde geçti orada tabii. Üstad çok veciz konuştuğu için. Şimdi orada barışılması ne olur? Hak iktiza ediyor, hak diyor değil mi?
Evet.
Yani karşıya barışmadık, kavga ettik mi? Yahut barışmayıp onun akrabasına zulmettik mi? Bu hakka uygun olmuyor değil mi?
Evet.
Maslahata da uygun değil. Maslahat sulhtadır daima, barışmaktadır. Sonra insaniyet de bunu gerektiriyor. Şimdi bir insanın insanlık damarıyla birbirimize şeyimiz var, ilgimiz var. İnsanların diğer insanlar sevmek fıtratımız da var değil mi? Fıtri bir şey bu yani. Menfaat ilişkilerimiz oluyor, onlar zedeleniyor falan, bazı problemlerden birbirimize giriyoruz, ayrı mesele. Ama insan insanı sever. Zaten sevmesi lazım çünkü Allah'ın en büyük eseri insandır. Değil mi? İnsan güzel eseri seviyor mu? Güzel eseri. Fuarlara gidip değil mi? Sergilere gidip güzel eserler gezip seyrediyoruz ve onu sanatçılarını takdir ediyoruz. Demek insan güzelliği seviyor. Güzelliği seviyorsa Allah'ın en güzel eseri insandır. İnsanı sevmesi lazım. İnsan mükemmeli, kemali seviyor. Kemali seviyorsa Allah'ın en mükemmel eseri insandır. İnsanı sevmesi lazım. Yani insanı Allah'ın bir eseri olarak değerlendirdi mi insan en çok insanı sever. Böyle değerlendirmiyoruz veya değerlendirilmiyor. Bunun yerine hayvan sevgisi arıyor. Çünkü insanlarda problemlerimiz var. Hani kavga etmişiz, birbirimiz hakkını tecavüz etmişiz. Aynı makama göz dikmişiz. İşte onun eline geçmiş, benim önüme geçmemiş vesaire vesaire. Dolayısıyla kavgamız olduğu için o kavga perde oluyor. O insandaki o Allah mükemmel sanatını, değil mi? O sanatın güzelliğini seyredemez oluyoruz. Bu sefer bu güzellik ve kemal sevme hissi hayvana kayıyor. Değil mi?
Evet.
Veya işte insan bitkiye, çiçeğe kayıyor. Veya işte insanların yaptığı eserlere kayıyor. Arabaya kayıyor işte, mobilyaya kayıyor. Bir yere kayıyor yani. Aslında onun en mükemmel yeri insandır yani. Onun için yani insaniyet de gerektiriyor ki birbirimizi sevelim. İslamiyet de gerektiriyor ki birbirimizi sevelim. Şimdi buna rağmen sevmesek ne olur? Hapisteki günlerimiz, zaten hapisteyiz. Bir de birbirimize düşman olduk mu? Yarın kavga edebilir, yarın bana bundan bir zarar gelebilir. Hapisteki hayat bir defa zehir oluyor. Zaten zehir iyice zehir oluyor. Ama sulh yapsak hiç olmaz hapis hayatımız ne olacak? Rahat geçecek. Bir de bizim yüzümüzden dışarıdaki akrabalarımız rahatsız oluyor. Yani biz kavgalı olsak bu sefer ikinci bir kavga daha yapsak dışarıda akrabalarımız birbirine girecekler. Ha biz barışsak desek ki biz maziyi unuttuk. Artık şimdi dost olduk. Dışarıdaki akrabalarımız da birbirlerine dost olacaklar. En az düşman olmayacaklar değil mi? Yani bizim kötülüğümüz onlara sirayet etmeyecek. Bu önemli bir husus yani. Çünkü yani kul hakkı İslam'da çok önemli. Bu da kul hakkına giriyor. Yani benim yüzümden dışarıdaki akrabama niye zulmediyorsunuz? Ama gaflet his iptal eder diyor Üstad. Geçen derslerde de geçti. İşte his, efendim, hakim oldum akla, vicdana, dinlemiyor adam. Benim yüzümden en uzak akrabamı bile öldürebiliyor yani. Onun için bu hakka da muhalif, hakkata da muhalif, insaniyete de muhalif, İslamiyete de muhalif. Bunların muhalefetleri önlemenin yolu ne? Sulh. Barış. Barış yaptık mı bütün bu tehlikeler ortadan kalkıyor. Dediğim gibi hapiste de rahat yaşanıyor. Dışarıdaki akrabalarımız da rahat ediyorlar yani. Buradaki temel mesaj bence bu oluyor yani. Bir de zaten İslam'da sulh esastır. Bu Nisa suresinde geçer. Sulh daha hayırlıdır diye ayetin sonu geliyor. Bir kadın kocasından yanlış şeyler görürse işte geçimsizlik vesaire yani sabretmesi, onunla anlaşma yapması onun hakkında daha hayırlıdır manasında. Yani kelime kelime söylemeyeceğim de. Ve ayetin sonunda da sulh elbette daha hayırlıdır manasında bir hüküm geliyor. Şimdi bu her hususta sulh hayırlıdır. Ve bunu Resul Efendimiz hayatında yaşamıştır zaten. Nitekim başka ayetler de bunu teyit etmiştir yani. Karşı taraf sulha yanaşırsa sen de sulha yanaş. Manasında bir başka ayet daha vardır. Yani düşmanlar sulha yanaşırsa sen de yanaş. Çünkü bir de yani İslam'ın inkişafı efendim, sulh ortamında oluyor yani. Değil mi?
Evet.
Mesela bugün bile işte bir sulh ortamındayız da İslam başkaları anlatılabiliyor. Ama anarşi ortamı olsa, kimse kapıya çıkamasa, kimse bir dini sohbete gidemese korkusundan, gidersem yolda ne olur ne olmaz. Değil mi? Bu sulh ortamı her şeye zarar veriyor. Anarşi her şeye zarar veriyor. Onun için ailedeki saadet de sulha bağlı. Toplumun saadeti de sulha bağlı. İslam'ın başkalarına anlatılması da sulha bağlı. Onun için sulh ortamını tesis etmek, Mustafa Müsbet Hareket de bunu işliyor. İslami hizmetler için çok önemli. Nitekim Peygamber Efendimiz de malumunuz işte Mekke'yi fethedince sulh ilan etti yani. Düşmandan cezalandırmadı. Ki onlar kendisini Mekke'den çıkarmışlardı, Medine'de de rahat bırakmamışlardı, oraya da gelmişlerdi. Onun şerrinden hendekler kazılmıştı. Kaç defa harp etmişlerdi Müslümanlarla. Nice sahabeler öldürmüşlerdi. Değil mi? Hazreti Hamza dahil Peygamberimizin amcası. Bütün bu olanlara rağmen Peygamberimiz onları cezalandırmadı. Ebu Süfyan'ın evine giren emniyettedir dedi. Kabe'ye gelen emniyettedir dedi. Daha sonra onlara bağışladığını ilan etti yani. O zaman ne oldu? Öldürse ne olacaktı? Şu kadar insan daha cehenneme gönderecekti. Peygamberin vazifesi cennete adam göndermek. Affetmek de o kadar insanı cennete göndermiş oldu. Onlar bilahare Müslüman oldular. Onun için sulh nereden baksak hayır. Yani baştan sulh, baştan sona hayır. Sonra Müslümanlar arasında da mesela kardeşlik esas mesela, değil mi? Mümini kardeştirler ayet-i kerimesinde geçiyor. Kardeşleriniz arasında bir problem olursa onları barıştırın. Yani sulh ortamını hazır tesis edin diyor Cenab-ı Hak yani. Onları müsalaha edin, değil mi?
Evet.
Barıştırın. Bir de 3 günden fazla Müslümanla küsürlü kalmayı da yasaklıyor dinimiz. 3 günden fazla küsürlü kalmıyor. Çünkü niye? Küsürlü kaldık mı ikimiz de rahatsız oluyoruz. Barışmak sulh ortamıdır. Kavgalı olduk mu ikimiz de rahatsız oluyoruz. Bu rahatsızlıktan başka rahatsızlıklar da çıkabilir. Bugün küseriz, yazın yeniden dövüşürüz. Başka bir probleme daha yol açmış oluruz. Ama barıştık mı müstakbel ve muhtemel bütün kavgalar ortadan kalkmış olur. İkimiz de ruhen rahat ederiz. Hem de sevap kazanırız. O bakımdan yani İslam'ın baştan sona sulh hülasa. Biz de buna ağırlık vermemiz lazım diye Üstad hapistekilere ders veriyor. Bunu yazmakla da bize de ders veriyor. Biz hapiste değiliz şu anda ama bu dersler bize de lazım. İçtimai hayatın her kademesinde lazım olan şeydir sulh.
O kuvvette de Sa'd-ı Şirazi'nin sözünü alıyor da Üstad Hazretleri de. İki cihanın rahatını ve selametini iki ağır kazandırır, tefsir eder. Dostlarına karşı mürüvvet kerane muaşiret, düşmanlara karşı sulh kerane muamele etmek.
Şimdi mesela çevremizdeki ülkelerle barış imzalamış değil mi? Sulh ortamındayız. Sınır köylerimizde herkes rahat rahat çalışıyor, yatıyor, kalkıyor her neyse. Ama o devletlerle harp halinde olursak aynı rahatı bulabilir miyiz? Düşmana sulh kerane muamele. Gerçi bizim çevremizdeki de düşmanlarımız olmasa bile yabancı bir devlettir. Neden olmasa bize mazide düşman olmuş devletler de vardır çevremizde Yunanistan gibi. Ama şimdi su ortamına girdiğimiz için bütün sınırlarımızda emniyet hakim, bütün sınır köylerimizde rahat huzur hakim değil mi?
Evet. Evet, hakikat ve maslahat sulhtur. Çünkü ecel birdir, değişmez. O maktul herhalde ecel geldiğinden daha ziyade kalmayacaktı. O katil ise o kaza ilahiyeye vasıl olmuş. Kader risalesinde kaderin sebep ve müsebbebe bir baktığı, sebep ortadan kalkınca müsebbebin vukua geleceğinin bizce meçhul olduğu ifade edilmektedir. Bu iki farklı ifadeyi nasıl anlamalıyız?
Şimdi kader risalesinde bir başka ifade daha geçiyor. Onu söyleyeyim, sonra bu ifadeye de geçeriz. Buyuruyor ki, manen telakki etmenin avam içinde kaderin caiz istimali var. O da maziyat ve mesaiftedir diyor. Maziyat, yani geçmişte olan şeyler. Bir de mesai, musibetler dedir ki, yeisin ve hüznün ilacıdır diyor. Yeisin ve hüznün ilacıdır. Yoksa meaşi istikbaliyette değildir yani diyor. Yani istikbale ait olan şeylerde, isyanlarda bu istimal edilmez kader. Şimdi mazide, mazide mesaip. Şimdi mazide olan bir, diyelim, bizi şu anda rahatsız eden bir olay. Şimdi bugün düşünmekle bir şey elde edemiyoruz. Çünkü olay maziye geçmiş zaten. Geri getirmek mümkün değil. Değil mi?
Evet.
Diyelim işte mesela falan tarlamızı babamız satmış, dedemiz. Şimdi yol geçti oradan. Değeri 1000'e çıktı. 1000 kat arttı. Eyvah, satmasaydık keşke. Şimdi şu kadar para kazanmıştık. Bilmem ne. Şimdi bunun bir faydası yok ki. Satılmış zaten. İş bitmiş değil mi? Yahut mazide işte Allah muhafaza bir kaza geçirmişiz. Keşke başka arabaya binseydim. O arabaya binmesek ve gitmeseydim oraya, başka tarafa gitseydim. Bunların bir manası yok çünkü olan olmuş zaten. Değil mi?
Evet.
Dolayısıyla bu mazide kader kullanılabiliyor. Bir de mazide mesaip, musibetlerde kullanılabiliyor. Ama istikbalde kullanılmıyor. İstikbal çünkü belli değil ve irademiz, elimiz istikbal hakkında. Fakat maziye hakkında irademiz yok. Bitmiş irademiz. Değil mi? Maziye nüfuz edemiyoruz. Onun için istikbal için böyle diyemeyiz. Kaderde varsa olur deyip hani işi bırakamayız ya talebesek dersi bırakamayız. Bir de maaz isyanlarda da kullanamayız. Kaderimde olduğu için ben şu güne işliyorum diyemeyiz. Tövbe edersin ve daha işlemeyebilirsin. İraden elinde. Ama mazide bir günah işlemişsin. Onda tövbe edilecek. Ve daha da işlemeyecek ondan sonra. O ayrı mesele. Şimdi bu hapse tatbik edecek olursak, şimdi olay mazide olmuş zaten. Değil mi?
Evet.
İşte, şimdi bunu bugün düşünmenin manası yok yani. Yeniden düşmanını körüklemenin de manası yok. Kaderde bu varmış. Bu musibet başımıza gelecekmiş. Bu hapiste yiyecek ekmeğimiz, içecek suyumuz varmış. Olmasa diyor da mı olmuş bir sefer deyip işi küçültmek hem insan kendi ruhi rahatı için iyi hem de düşmanın devam etmemesi yeni cinayetle yeni problemle çıkmaması için iyi.
Evet.
Sanırım burada kastettiği o. Değil mi? Ama şimdi diğer cümleye gelince tüfek atmasaydı de öyle.
Evet, kaderin sebeple müsebbibe bir tarif var.
Tamam, sebeple müsebbibe bir bakıyor. O tüfek attı, bu da öldü. Olay budur. Yani bak, ilim ezelisinde bu olayı böyle biliyor.
Evet.
İkisini beraber biliyor. Ayrı ayrı biliyor değil. Beraber biliyor. Şimdi beraber bilince ilim ilahi ikisine birlikte taalluk ediyor. Böyle olunca tüfek atmasaydı deyince diğer tarafa hüküm veremeyiz ki. Ne bileyim ne olacaktı. Orası bize meçhul. Ama şimdi olay olmuş. Bu farklı çünkü. Olay olmuş, adam tüfek atmış, ölmüş. Değil mi?
Evet.
Şimdi tüfek atmasaydı ölecekti, burada konuşmuş ki atmış ve ölmüş zaten. Ortada bir ölü var değil mi?
Evet.
Keşke atmasaydı, yani burada o kullanılmaz. Burada artık madem olay olmuş, bitmiş, az önce arz ettiğim kader maziye ve musibete bakarı burada kullanacağız. Yani burada onun yeri yani. Teselli de burada. Dediğim gibi ruhun rahatı da burada. İstikbal hakkında yeni problemler çıkmamasının da şeyi burada. Reçetesi burada. Yani burada ustanın verdiği ders o. Yani, tabii sözü değerlendirirken makamı dikkate alacağız değil mi? Yer, zaman önemli. Kime söylüyorsa hapiste de söylüyor. Ne, olay ne olmuş? Olmuş bitmiş. Şimdi burada konuşacak başkadır. Henüz olmamış bir olay, mukaddemesi var veya yok, o zaman konuşmak başkadır yani, değil mi?
Evet. Eğer o katl bir adavetten ve bir kinli garazdan gelmemişse ve bir münafık o fitneye vesile olmuş ise çabuk barışmak elzemdir. Yoksa o cüz'i musibet büyük olur, devam eder. Katl fiilinin adavet ve kinden gelmesiyle bir münafığın fitnesiyle ilgili olmasının ne farkı vardır? Bu ikinci halde barışmanın acele yapılması tavsiye edilmektedir. Hikmetin olabilir.
Yani kat fili bir doksanız.
Eğer o kat bir adavetten bir kinli garazdan gelmemiş.
Ha, bu şahsi yani. Şahsi adamla problemimiz olmuş. İşte ne davasıysa. Sonunda işte hissiyatımıza mağlup olmuşuz ve cinayet işlenmiş değil mi? Bu
evet.
İkimizin arasındaki bir mesele. Bir de var ki mesela bir münafık yahut Türkiye için düşünecek olursak genel manada bir dış güçler mesela birbirimize vurdurmak istiyorlar. Ve iki aşireti birbirine düşürmek istiyorlar mesela diyelim. Daha çok hapse girenler ustadın zamanında o tip insanlar. İki aşiret var. Birbirine düşürmek istiyorlar bunlar. Onun için iki kişinin arasında kasten açmışlar yani. Mesela o iki kişinin birini diğerini öldürmesi değil. İki toplum birbirini vurdurmak.
Evet.
Buradaki kasıt bu. Kasıt bu olunca birinciden çok farklı bu.
Evet.
Değil mi? O zaman bir münafığın destesiyle kasti olarak bu iş körükleniyorsa çabuk söndürmek lazım. Çünkü bunun arkasında yüzlerce, binlerce başka cinayetler, başka kötülükler gelebilir diye ustad onu o şekilde şey yapıyor. Yani.
Evet.
İşin çabuk sönmesini arzu ediyor. Ateş büyümeden söndürün.
Evet.
Ki başkalarına da yanmasın manasında buradaki. Ama şahsi iki kişi dövüşmüş, kavga etmişler. O ayrı. Bu iki kabilenin iki mensubu dövüşmüş. Bir de bir münafık da bunu kasten yapmış. Buradan büyük cinayetler çıkacak. Burada durum çok çok farklı.
Evet. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Gelecek hafta yine 13. sözde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Temmuz 2010